Selamlar. Yavaş yavaş uykunuzu getiren podcast Böyle Uyuyorum İşte'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda yine Uğur ve Furkan var. Ben Deniz Ozan. Haftalık gündemi yorumladığımız podcast serimiz şu anda başlıyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?
Merhabalar. Yine yeni uyandım. Umarım muhabbet birazcık tempolu olur da ben de açılırım ya.
Furkan'cığım, bu bölümde herhalde benim ufuk açıcı, uyku kaçırıcı yorumlarıma bağlı değil herhalde senin uyanıp uyanmama.
Uğur'cum bağlı. Geçen biraz hayal kırıklığına uğrattın beni ve dinleyicilerini. Bugün de senden bir ekstra bir açıklama bekliyor herkes.
Yaparız. Açıklama yaparız.
Bu arada Ozan'cığım, konuya başlamadan önce konuşmak isterim. Ufak bir kelam etmek isterim. Sevgili dinleyiciler, bir yayıncı arkadaşımızın babasından şöyle bir geri dönüş aldık. O konuda bir açıklık getirmek istedim. Spotify'ın FETÖ uygulaması olup olmamakısı konusunda tereddütleri olmuş. Buradan açıklık getiriyorum bu konuya. Arkadaşlar, gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz podcastlerimizi. YouTube ve Spotify'ın FETÖ ile ilgili herhangi bir iltisakı bulunmamaktadır. Bu konuda babalarımız, annelerimiz rahat olsunlar, dinleyebilirler.
YouTube ve Spotify baronlarından paralar alınmış belli.
Peki bu yayıncının kimliği gizli mi kalacak?
Karadeniz bölgesine ikamet eden bir yayıncımız.
Karadeniz bölgesine ikamet ediyor ve o tarafa özgün şakalarla, esprilerle ilk bölümün yıldızı olmuştu galiba kendisi.
Tabii.
Ya bu hafta inanılmaz değişik bir gündem var. Karışık gideceğiz ama... Öncelikle şu şey çok konuşuldu. Onu bir konuşalım önce. Çileklerin içinden çıkan kurtlara dair bir video yayınlandı, biliyorsunuz.
Evet.
Daha sonradan şey oldu, fake olduğu açıklandı. Ancak ben sizin yorumunuzu almak isterim. Bakın, şöyle de bilgiler var. Bu anekdotları da düşeyim. Her yıl farkında olmadan 1 kilogram kadar böcek tüketiyormuşuz. Furkan, sen hangi böcekleri tükettiğini düşünüyorsun 1 kilogram?
Bu konuyla ilgili şimdi şöyle, ben o videoyu gördükten sonra ya dedim bu da kurmacadır diye düşünmüşüm ilk etapta. Daha sonra gayri ihtiyar böyle televizyonda bir doktor çıkmış. Bu kurtçuklar çileğe zarar verir, insana zarar vermez falan deyince aa dedim video gerçekmiş la herhalde falan dedim. Sonradan sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi Tokat yöresinde de çok büyük bir meyvecilik potansiyeli olduğu için böyle meyvecilikle, kurtçuklarla ben haşır neşir büyüdüm.
Evet.
Ve bize özellikle kirazın kurtlusunu yiyin diye öğütler verirlerdi. Niye? Onda ilaç olmazmış, daha organik olurmuş. Biz de pataküte ağzımıza atıyorduk.
Şimdi şöyle bir polemik oluştu yalnız şu anda. Tokat bölgesinin kirazlarıyla ünlü olduğunu, birazcık ileri sürmüş gibi oldun sen ama burada bir Giresunlu arkadaşımız var ve kirazın aslında Giresun'da daha iyi olduğunu iddia edeceğini düşünüyorum. Uğur, ne dersin bu konuda?
Giresunlu, bizim sevgili dinleyicilerimizin büyük bir bölümünde Giresunlar oluşturuyor. Biliyoruz ki Giresun'un ismi nereden geliyor? Kerasus'tan geliyor. Yani kirazın ana vatanı.
Ben bunu birçok kişiye sordum Giresun'lu olan ve hiç kimse bilmiyor. Bir tek sen biliyorsun herhalde bu bilgiyi.
Hocam, o zaman onlar külahlarını bir önlerine koysunlar ve Giresunluluklarını değerlendirsinler.
Giresun çıkamaysun diye kalmış. Benim ismi oradan geliyor diye biliyorum ben.
Kesinlikle manipülasyondur. Giresun'a karşı uluslararası lobilerin başlattığı bir algı operasyonudur. Kabul etmeyin. Giresun'un ismi Kerasus. Kerasus, kirazın ana vatanı.
Ya ne alakası var arkadaşım ya?
Konuyla alakalı Çileklerin İsyanı. Ya bu konuyla alakalı değil de. Çileklerin İsyanı diye bir kitap var. Can Yayınları'ndan çıkmış. Böyle biraz işte Orta Çağ Avrupa'sında falan oranın yemek kültüründen yola çıkarak bir anlatı sunan güzel bir kitap. Sevgili dinleyicilerimiz okuyabilir.
Hayır, bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz artık spor yapan insanların sayısı eskiye nazaran oldukça fazla. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi de çok fazla. İnsanlar artık öyle kafayı bozmuşlar ki böyle bir gıda endüstrisi de başladı.
Tabii.
Böcekli yaş pastalar, böcekli hamburgerler. Bunların da Avrupa'da ve Amerika'da satışa çıktığını biliyorum.
Abi, İsveçli bir profesör de bu konu hakkında şöyle bir şey söylemiş. Sinek larvalarının ileride kızartmalarda kullanılabileceğini, yağ oranlarının çok iyi olduğu için ileride kızartmalarda kullanılabileceğini söylüyormuş vesaire.
Yani birazcık o profesör sineğin yağını çıkarmış gibi geldi
bana. Evet,
ha?
Birazcık.
Bu kadar da olmaz abi ya.
Abi, sonuç olarak şeyde hemfikiriz değil mi? Bu tarz bitkilerle böcekler arasındaki bağ, insanlarla bitkiler arasındaki bağdan daha kuvvetlidir.
Tabii.
Dolayısıyla bugünkü kaydımızın ana fikrini bağlılık
nasıl ya
olarak seçiyorum ben.
Olur, tamam.
Mesela bir bağlılık örneği bugünün gündemine uygun olarak. Yılmaz Özdil ve Sözcü gazetesi bağlılığı. Duydunuz mu?
Duyduk, evet.
Yılmaz Özdil'e de diyorlarmış ki 5 milyon dolar verelim, Sözcü gazetesini bırak. O da diyormuş ki hayır.
Uğur'cum çok takip eder Yılmaz Özdil'i. Belki bir şeyler söylemek istiyordur.
Orada bir yanlış bilgi düzeltelim. Ben öyle Yılmaz Özil'in takip ettiğim bir yazar değil de ya medyada olur böyle şeyler ya. Medyada yani satılık kalem, kiralık kalem meseleleri olur.
Acun ve hayranlarının bağlılığı da bu haftaya damga vurdu. Biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayını 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekoru kırdı.
Hocam Acun tamamen popüler gündeme, popüler dünyaya dair bir şeyler sunuyor. Çok böyle içeriği de dolu olmayan şeyler sunuyor. Ama insanlar üzerinde böyle bir afyon etkisi yarattığı için kitleleri peşinden çok güzel sürükleyebiliyor. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. O uçtu, o kaçtı, o düştü, o önce vardı. Tuhaf tuhaf programlar hani böyle gerçekten tamam belli bir izleyici kitlesi olabilir de bu kadar ciddi bir kitleyi peşinden sürüklemeyi nasıl başarıyor? Yaptığı programlarla mı alakalı yoksa bambaşka bir büyüsü mü var bu işin bilmiyorum ama çok enteresan geliyor bana.
Kişilik olarak, siyasi görüş olarak sev ya da sevme Acun Ilıcalı Türkiye'ye damga vurmuş bir medya ismidir. Şimdi mesela ben kendi adıma konuşayım. Ulan bu Survivor'ı sabahtan akşama kadar hangi insanlar izliyor diyorum. Ama bakıyorsun O Ses Türkiye ne zaman başlayacak diye merakla bekliyorum. Tamam mı? Her insana hitap eden programlar yapabiliyor. Ne kadar eleştirsek de Acun'u mutlaka bir şekilde biz de takip etmeden edemiyoruz.
Bir de kendine çok bağlı olanlar var abi. Bunlardan birisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer. Kendisinin Twitter'daki bir postunun altına yine kendi yorum atmış sanırım. Öyle bir şeydi. Yani kendi hesabından kendini övmüş. Tabii ki Tunç Soyer yapmamıştır bunu ama böyle bir izlenim yarattı insanlar üzerinde. Ne düşünüyorsunuz? Bu olay çok oluyor. Furkan hiç yaşadın mı ya? Böyle paylaşmak istemediğin bir yerden, bir hesaptan ne paylaştın en son?
Ben şöyle yapıyorum. Benim bir kişisel hesabım, bir de fake hesabım var. Bazen karşılıklı mentionlaşıyoruz onunla. Giriyorum, çok güzel çıkmışsın canım falan diyorum. Fotoğraflarımı beğeniyorum. Bunu ben yapıyorum. Bunu itiraf ediyorum.
Furkan sen şey Uğurcan sen ne diyorsun?
Tunç Soyer hakkında değil mi?
İstersen.
Ya bunu daha önce de farklı siyasetçilerin yaptığına şahit olduk bunu.
Yeliz vardı, Vahit Bıçak vardı bir de.
Ya bunu insanlar sosyal medyayı şey olarak gördükleri için böyle çok önemli bir enformasyon kaynağı olarak gördükleri için orada kendi lehlerine durum yaratma çabasına giriyorlar. Talihsiz bir kaza olmuş Tunç Bey adına. Üzücü.
Zaten sorumlu da
Yakalanmış, tutuklanmış. Sorumlu İzmir Belediyesi zabıtası tarafından tutuklanıp coplanmış arkadaşlar. Bunu da ben son dakika gelişmesi olarak söyleyeyim.
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görüntüleri ortaya çıktı. Gördünüz mü
Aa,
bilmiyorum.
ne görüntüsü?
Abi kendisi güzel bir konser eşliğinde, konserde değil böyle özel şahsi bir program eşliğinde elinde prosu, içkisi
Oh oh
dans
oh
ediyor.
maşallah.
Kendisi görmek istediğimiz şeyleri yapmış gibi sanki ha.
Vallahi şimdi sen deyince baktım 10 numara ortam abi ya. İşte Türkiye'nin böyle şeylere ihtiyacı var. Biraz da gülelim yahu.
Ya burada ama şimdi bak şöyle bir şey var. İnsanların burada tepki gösterdiği takiye denilen şey var ya takiye denilen şey. Ona yakın bir durum gibi durduğu için dışarıdan insanlar buna tepki gösteriyor.
Ey Türkiye'de liyakat yok denilen kitle. Gördünüz mü? Şimdi ne oldu? Muhtemelen bu görüntüler biraz eski görüntülerdir de ama muhtemelen bakanlıktan önceki görüntüleridir.
Ya şu anki kabine biraz teknokrat bir kabine tamam mı? Yani siyasi bir kabine, siyaset kökenli insanların yer aldığı bir kabine değil. Ya o anlamda adam kendisiyle çok çelişen bir şey yapmış mıdır, yapmış mıdır onu da bilemediğimiz için çok sağlıklı bir yorum yapmak mümkün pek değil.
Bakın dün İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Biliyorsunuz ki Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin tartışmalar vardı. Onlara girmeyeceğiz şimdi. Ayasofya'da ilk kez Fetih Suresi okundu. Ve bu Fetih Suresinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konferans yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam karşısında duaya eşlik ediyordu. Yani aslında Turizm Bakanı'nın içki içip dans etmesi benim görmek istediğim ilk şey. Ancak gerçeklerin gösterilmemesi benim takıldığım
İşte
şey.
takiye dediğimiz mesele yani.
Ya işte hitap ettiği kitlenin görmek istediği gibi davranmak zorunluluğu hissediyorlar kendinde. Biraz sebep o açıkçası yani.
İstanbul'un bir de ikinci fethi var. Onu da söylemeden geçmeyelim. 6 Ekim 1923. Nedir bu tarih? İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş tarihidir. İstanbul'un esasen ikinci kez alınmasıdır Fatih'ten sonra. Her nedense birincisi çok böyle şaşalı güzel kutlanır. İkincisi biraz daha geri planda kalır. Nedenini bilmiyorum ama ikinci İstanbul'un kurtuluşu yani 6 Ekim 1923'e de atlanmakta fayda var.
Uğurcan konuya Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Türbesi'ne girişi gibi girdin.
Ellerim arkada bağlı şekilde muhtar yürüyüşüyle.
Evet, Uğurcan'ın girdiği bu konuyla ilgili de bir kitap önerisinde bulunalım dinleyicilerimize. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul adlı eseri İstanbul'un o dönemlerindeki 3 dönemi çok güzel bir şekilde yansıttığını görecekler.
Abi geçenlerde şey gördük. Serdar Kuzuloğlu Fiat Volkan Öge
Evet.
bir araba markasının reklamında buluşmuşlar ve Serdar Kuzuloğlu şöyle bir cümleyle giriş yapıyor olaya. Şimdi diyor klişelerden nasıl kurtuluruz biliyor musun diyor. Volkan Öge tabii cevap veremiyor. O da diyor ki rap şarkısını ben söylersem kurtuluruz diyor. Uğur biz bu klişelerden ne zaman kurtulacağız?
Programı Furkan sunmaya başladığında biz de bu klişelerden kurtulabiliriz herhalde Ozancığım.
Aa.
Klişe miyim ben? Sen biraz klişesin artık.
Bir
İlk
bölümde
bölümde sen sundun.
klişeleşti.
İkinci bölümde moderasyonu sen yapıyorsun. Şimdi Furkan yaparsa klişeden kurtulmuş oluruz.
Abi peki bu araba markasının çok lüks bir araçmış gibi yansıtılmaya başlamasını ne düşünüyorsunuz? Yani ortalamanın altında vasat bir araba sonuçta Furkan.
Şimdi araba piyasalarını geçen hafta da konuşmuştuk. Galerici Furkan Kavak olarak bugün bu konuya da yine değinelim. En kötü dediğin araba abi artık 60-70 bin TL'den başlıyor. İkinci eli sıfırlarına bakıyorsun. Şimdi ismini telaffuz etmek istemediğim markalar. Bakıyorsun 200 bin lira abi, böyle şey mi olur ya? Doğal olarak artık baya bir lüks haline gelmiş oldu en kötü araç bile
Ya
maalesef.
abi şu var araba piyasasında bak. Şimdi sorunu doğru koyalım ortaya. Arabaların fiyatları niye pahalı? Çünkü ciddi bir ÖTV var üzerinde, arabaların üzerinde. Ciddi bir vergi alınıyor, tamam mı?
Hocam alan her türlü ÖTV düşük de olsa yüksek de olsa zaten her dönemde alabilecek güçte. Bu krizin zaten en büyük özelliğidir bu. Fakiri daha da fakirleştirir, zengini daha da zenginleştirir.
Bu kadar para konuştuk, şeyi gördünüz mü? 2 milyon 200 bin liralık düğün masraf çizelgesi.
Ben onu gördüm de okumaya üşendim
Ya
açıkçası
okuma
ya.
zaten. Şey yazılmış. Yani gelinin küçük kardeşine 10 bin liralık hediye.
Aha.
Ortanca kardeşine 30 bin liralık hediye.
Amanın da kızım gelin olmuş bu hafta, gidiye gidiye gidiye.
Yanık.
Yanık görümceğe 10 bin TL düğün masrafı. Şimdi buradan mesela Ozan'ın bir kuzeni var. Emrah. Emrah'ın gelin çıkarmalarıyla, ya bu gelin çıkarma deyince de aklımda şöyle bir şey canlanıyor. Bir sepetin içine gelin koymuşlar. Ozan Emrah zurnayı çalınca böyle kıvrıla kıvrıla çıkıyor gibi bir şey canlanıyor da gelin çıkarma. Mesela Emrah konuk olarak alıp sormak lazım. Gelin çıkarma piyasası şu an ne alemde? Enflasyondan etkilendi mi?
Şeyi soracağım peki gerçekten gelin çıkarma deyince tamam gelinin sepetten çıkması aklına gelebiliyordur da zurnayı çalan kesin olarak Emrah mı o anda?
Aynen. Tam Emrah. Evet.
Peki o zaman
Veya beyaz gömlek giymiş.
Emrah'a cevap hakkı doğdu ve bir sonraki programımızda kendisini buraya davet edeceğiz.
Şöyle güneş gözlüğünü takıp zurnayı bir çalsa, gelin çıkarsa da bir izlesek.
Abi sen gelin çıkarmayı ne sanıyorsun ya? Gelin ağlaya ağlaya evden
Oğlum ben
çıkmış o
Emrah'ı
gelin.
izlemek istiyorum. Emrah'ın zurnayı çalışını izlemek istiyorum.
Ama öyle bir dedin ki şu gelin çıkarsalar da bir izlesek der gibi
Ha ben
yani.
Emrah'a kastettim.
İyi tamam
Peki
hadi.
yani şeyden bahsediyordum. Yani düğün masrafı bakın o çizelgedeki şeyler gerçekten anormal şeyler. Hani herkesin yapacağı şeyler değil. Ancak bu bedellere düğün yapılabiliyor şu anda Türkiye'de. 2 milyon 200 bin lira. Bu millet nasıl evlensin, nasıl çoluk çocuk sahibi olsun? Ya Furkan bir şeyler söyle şu konuda.
Yani evet, genç damatlar rahatsız. Buradan da genç sivillere bir gönderme olsun.
Genç subaylar onun asıl kökeni biliyorsun.
Aynen öyle. Yani biz çok bedel ödediler. Zamanında bu insanlar, bu damatlar çok bedel ödediler. Artık bu kız tarafı nişan yapar, erkek tarafı düğün yapar falan. Tabii Tokat'ta, İç Anadolu bölgesinde de çok yaygındır bu tarz adetler. Bu adetler artık bir son verilsin. Akıtılan gözyaşları dursun. Buradan seslenmek istiyorum.
Buradan bir hashtag kampanyası başlatalım öyle mi?
Damatlara sahip çıkalım.
Ya hashtag kampanyası dediğinde Uğur, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri yaz okulu istiyor. Bizden de destek olmamızı istediler. Bir şey söylemek ister misin bu konuda?
Kesinlikle yaz okulu bir haktır. Yani benim son gördüğüm tweetlerden anladığım kadarıyla üniversitede şu an yaz okulu var. Üniversite yapıyor bunu ama hukuk fakültesi sanıyorum yaz okulunda ders açmıyor galiba. Öğrenci arkadaşlar bu durumdan ciddi anlamda şikayetçi. Olmaz yani yaz okulu bir haktır. Derslerin açılıp öğrenci arkadaşların girmesi lazım.
Tabii bu arkadaşlar derslerini çalışacaklar, sınavlara girecekler vesaire. ders çalışmak şu pandemi döneminde çok zorlu geliyordur kendilerine ve Mansur Yavaş'tan bir Spotify listesi geldi ders çalışırken öğrencilere
Ana.
örnek olsun diye. Bugün konuları iyi bağlıyorum değil mi?
Evet, çok güzel bağlıyorsun.
Bugün konular birbirine bağlı. Peki bu Mansur Yavaş'ın Spotify listesine ben baktım biraz. Genelde böyle piyano vesaire ama bizim podcast'i göremedim.
Ayıp etmiş Mansur Başkan. Gözümden düştü.
Ama şimdi ders çalışırken podcast dinlenmez ki.
Şimdi yavaş yavaş uykunuzu getiren podcast'i açtığımız için bana mesela ben ders çalıştığım zamanları hatırlıyorum abi. Hala da ciddi bir uyku problemim var da gerçi. Biri bana uyku dese ben hemen uyurum mesela şu an ders çalışıyor olsam. O yüzden sen bu podcast'in açılışını değiştirmedikçe o listeye eklenmemiz mümkün değil. Ben öyle görüyorum.
Ya yarın öbür gün Mansur Bey başka bir liste yapar. Der ki sabah mesaiye giderken, akşam evinize dönerken, bir biranızı açmış dinlerken, dinlenirken falan dinlemelik Spotify listesi yapar. Oraya da bunu koyar arkadaşlar
Evet
ya.
olabilir.
Aa, hemen böyle şeyler üzerinden yıpratmayın değerli insanları.
Abi bu hafta şey mevzusu çok konuşuldu. Polislerin orantısız güç uyguladığı görüntüler biliyorsunuz internette fazlasıyla dolaştı. Özellikle bir görüntüde polis bir kuryeyi, genç bir kuryeyi tartaklıyor ve şimdi bu yaptığın eylem doğru mu diye sorduğunda kurye, polisin cevabı da şu oluyor. Ben karar verdim, doğru.
Yanında da bekçi var.
Yanında da bekçi var, evet polisin.
Gece kart.
Uğur, nedir abi, ne olmalıdır?
Valla İçişleri Bakanlığı'na tabi bu personellerin, güvenlik güçlerinin, kolluk güçlerinin kesinlikle ciddi bir iletişim eğitiminden
Evet.
geçmesi gerekiyor. Tamam mı?
Evet.
Yani yurttaşla nasıl muhatap olunur, kendi meslektaşıyla nasıl muhatap olunur, resmi bir kurumda nasıl davranılır falan. Bunların iletişim sanatlarını gerçekten iyi bilen hocalardan ciddi bir iletişim sanatı dersi almaları elzem.
Abi şöyle bir şey var. Şimdi bugün 30 Mayıs'ta yaşanan bir olayı da söyleyeyim size. Hani Diyarbakır'da bir polisimiz şehit oldu biliyorsunuz. 31 yaşındaydı kendisi.
Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar
Evet, yani şimdi
diliyoruz.
biz bu konuları konuşuyoruz diye polisin pasif vize olmasını istediğimizi falan söylemiyoruz. Aksine polisin kanunlarını, vazifesini en iyi şekilde, net bir şekilde bilmesini, bunları uygulamasını istediğimiz için bunları söylüyorum.
Abi tabii ki onu söylüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var bak. Bir kolluk görevlisi herhangi bir olaya, asayişi bozan bir meseleye yahut işte görevini yaparken kanuna aykırı davranıyorsa, mevzuata aykırı davranıyorsa yaptığı müdahalenin zaten meşruluğu kayboluyor. O zaman asıl işte o teşkilatlar, o personeller yıpranmış oluyor. O yüzden söylüyoruz biz bunu.
Bizim ülkemizde tabii ki bu çok büyük bir mevzu. Yıllardır konu tartışılıyor ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük olaylar çıkmasına sebep verdi bu polisin orantısız güç uygulama durumu. Furkan, George Floyd biliyorsun siyahi bir Amerikan yurttaşı. Kendisi bir polis müdahalesi sonucunda hayatını kaybetti ve şu anda Minneapolis başta olmak üzere Amerika'nın birçok bölgesinde gösteriler, protestolar var. Ne söylemek istersin?
Evet, şimdi Minnesota'daki gösteriler New York'a da sıçramış durumda. Onu da takip ediyorum.
BBC'den Furkan bildirdi.
Uğurcan mesela iletişimden bahsetti ya. Orada çok güzel bir video düştü bugünlerde
Evet.
önümüze. New York polisi göstericiyle karşı karşıya, kadın bir polis amiri konuşuyor ve gösterilerinde haklı olduklarınızı, bunun için burada var olduklarını hoş sohbet şeklinde karşılıklı birbirlerine hak vererek konuşuyorlar. İşte istediğimiz, görmek istediğimiz görüntüler aslında bu. Tamam, polisle halk çoğu zaman karşı karşıya gelir zaten toplumsal olaylarda. Ama biz bir anda böyle düşman belirliyoruz iki tarafta birbirine ve kutuplaşıyoruz. Birazcık iletişime daha çok önem vermeliyiz. Tam da bu olaylar çıkmadan önce, George Floyd'un ölümünden 3-4 gün önce Medyatik Davalar diye bir belgesel var. Netflix'te arkadaşlar da buradan tavsiye edelim. Orada da 3. bölümde Amadou isimli bir siyahi vatandaşın 4 farklı polis memur tarafından 40 kurşunla suçsuz yere öldürülüşü konu ediniyordu. Tam bu konuları düşünürken 2 gün sonra bu George Floyd vakası gündeme geldi. Bu Amerika'nın birazcık hassas noktası bu. Irkçılık geçmişten beri devam ediyor. Umarım artık ırkçılığın olmadığı bir düzende bu işler yürür.
Yani şu an mesela bak şeye bakıyorum resmi bir siteden. Kastamonu PMYO'nun ders içeriğine bakıyorum. Şimdi halkla ilişkiler ve iletişim diye bir ders var. 3 saatlik bir ders. Ha, madem var bunun çok daha etkin yapılması gerekiyor. En azından bir döneme yaşadığımız olaylardan görüyoruz ki en azından bir döneme sıkıştırılmaması gerekiyor.
Evet, dediğim gibi Amerika'da büyük olaylar yaşanıyor. Bize de Uğur'u hatırlatmıştır, Furkan'ı hatırlatmış mıdır bilmiyorum da bir 7 yıl öncesini hatırlatmadı değil diyelim ve hemen hızlıca kapatalım burayı.
Şimdi burada bana bir cevap hakkı doğdu ama.
Ya doğmadı sana cevap hakkı hiç ya.
Neyse hadi bir şey demiyorum.
Cahit Özkan'ın hukuk ihraç edilmesine ilişkin açıklamaları vardı.
Şimdi buradan Cahit Özkan meslektaşıma seslenmek istiyorum. Sevgili Cahit Özkan, lütfen bu belgeleri bize açıkla, Twitter'dan paylaş. İngiltere'nin bilmem kaç milyar pound hukuk ihraç ettiğini sarf ettiğin canlı yayında. Bu sözlerin bana yine Tokat memleketimi anımsattı. Orada da güzel domatesleri ve şeftalileri tekli kasalara istiflerlerdi ve onları Rusya ihraç ederlerdi. Geriye kalan böyle çürük çarık domatesler de ikili kasalarda üst üste Türkiye pazarına sürülürdü. Herhalde hukuk ihracı böyle bir şey olmasa gerek. Ne yapacağız yani? En güzel Yargıtay kararlarını Amerika'ya falan gönderip geriye kalan böyle gerekçesiz Yargıtay kararlarını kendimiz mi kullanacağız, faydalanacağız? Ya güler misin, ağlar mısın? Ya?
Bu meseleyle alakalı hani hukuk ihracı diye bir mefhum var olabilir. Belki gerçekten vardır, biz bilmiyoruz. Ya şimdi hukuk ihracı dediği şeyden hani şu anlaşılıyor galiba. İşte İngiltere menşeili, Amerika menşeili hukuk bürolarının gidip yurt dışındaki başka ülkelerde hukuk hizmeti vermesi gibi bir şey anlaşılıyor benim az çok anladığım da. Yani hadi biz bunu yapamıyoruz diyelim. Ya bunu yapamıyor, böyle bir şey var ve biz bunu yapamıyoruz. Bunu yapamıyor olmamızın sebebi gerçekten barolar mıdır? Ya bunu tartışmamız lazım.
Peki, yakın tarih seçimlerinde Türkiye'nin gündemine oturmuş bir insan yine yaptığı bir çıkışla gündeme geldi. Muharrem İnce, Haber Global kanalının yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması esnasında sözünün kesilmesi üzerine yayını terk etti. Furkan, Muharrem İnce deyince ne geliyor aklına?
Muharrem İnce deyince aklıma teyzeyle böyle bir oyun havası oynamış, o geliyor. Ya ben böyle bayılıyorum, ciddi yüz tavrıyla böyle dans edenlere falan, çok komiğime gidiyor, çok güzel oluyor.
Uğur, senin ilk aklına ne geliyor abi Muharrem İnce deyince?
Muharrem İnce deyince benim aklıma İzmir mitingi vardı ya onun, bir tane Cumhurbaşkanlığı seçiminde.
Evet.
Böyle bayağı bir kalabalık bir meydan. O görüntü geliyor hep aklıma ya.
Allah Allah.
Evet. Bir de medya ambargosuyla böyle ciddi bir mücadelesi oldu yani. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Hani seçim gecesi yüzünden falan çok eleştiriliyor. Amenna, kabul, makul eleştiriler ama bu medya ambargosuyla ciddi bir mücadele verdiğini düşünüyorum.
Bir il valisi bir partinin il başkanından umre ziyareti hediyesi istemiş.
Mehmet Ali Bey! Mehmet Ali Bey! Ailecek izliyoruz. Ailecek izliyoruz Mehmet Ali Bey. Bizi umreye gönder.
Ve bunu ciddi ciddi canlı yayında şöyle bir mesajla iletmiş. Demiş ki, il başkanımıza buradan sesleniyorum. Biz bir hediye al isteriz. Umre ziyareti hediyesi. Buna ilişkin olarak da bütün dinleyiciler, izleyiciler şahit olsun diyor kendisi.
Şahit tutmuş ha milleti.
Milleti şahit tutmuş.
Buradan 75-85 milyonu şahit tutuyorum da demiş mi?
Yok, onu söyle demiştir belki.
Ekranlarımız başındaki 85 milyon kişiyi. Bu bana biraz İç Anadolu insanını anımsattı. Böyle bir şey alırken böyle pahada ağır şeyler. Ya şunu da hediye et ya. falan böyle bir çıkıyor.
Aksine İç Anadolu değil, Karadeniz semalarında geçen bir olay.
Karadeniz ölücülüğü.
Niye böyle olmuş ki Uğur? Sen Karadenizli olarak ne demek istersin bu konuda?
Bilmiyorum ki ya, ne denir ki bu konuda?
Daha önce hayatınızda hiçbirinden hediye talebiniz oldu mu?
Şöyle oldu, ben en son bir mobilya alışverişi yaptım. Ondan sonra dedim ki ya iki tane de yatak var, o kadar para veriyoruz. Hediye etmedi adamlar ya. Bu beni biraz üzdü yani. Okan dediği şey Eskişehir'de pek vuku bulmadı yani.
Uğur'cum. Uğur.
Ney?
Abi en son araba alırken kavga dövüş park sensörünü hediye ettirmedin mi adam orada?
O Karadeniz'de olmuştu ama.
Allah var işte. Bir de Karadeniz'e gir.
Demek ki bu Karadeniz'e özgü bir özellik biraz.
Adama gitmiş park sensörünü hediye ettiriyor ya. Ya geri giderken düt düt düt demese ne olur, görmüyor musun Uğur?
Bak, boya koruyucu da hediye ettirdik Allah ama öyle deme. O da güzel bir şey.
Uğur, sen de az şey çıkmadın ha Karadenizli.
Şimal kurnazı.
Sen ne diyorsun ya? Tonyalıyım ben.
Şimdi hazır bu normalleşme adımları da başlamışken herhalde yurt dışı çıkışları da yavaş yavaş açılır diye düşünüyorum.
Harman olduk ya.
Ama radyo televizyon üst kurulunda çalışmıyorsanız muhtemelen yurt dışındaki seyahatiniz o kadar güzel geçmeyebilir.
Oo, ince.
Niye Ozan? Niye Ozan?
Abi 230 euroluk harcırah veriliyormuş ya yurt dışına gidenlere. Bunu eski bir RTÜK üyesi açıklamış. Günlük. Ben bilmem. Günlük 230 euro Furkan. Sayıştay raporunda yazıyormuş zaten de. Abi biz yine para konuşmaya başladık, lanet olsun
mesela
ya.
Mesela Oziko Portekiz'e gitti bir hafta 10 günlüğüne. Totalde 500 euro verdiler. Bu çocuklar orada sanat icra etti. Türk kültürünü tanıttılar. RTÜK'cü arkadaşlar, siz neyi tanıttınız abi? Ha? Doğal olarak Ozan kendini bu ülkeye borçlu hissetmiyor.
Bak.
Rütük'tekiler ve Uğurcan kendini hissedebilir.
Uğurcan sen de mi bir yerlerden harcırı alıyorsun? Ne yapıyorsun?
Ben almıyorum hocam abi, biz veriyoruz habire ya.
Uğurcan'ın bu podcast'i bırakması için 500 TL teklif edilmiş. Bana böyle bir bilgi geldi.
Kabul et dedim, bir şeyi rakamda anlaşamadık. Rakamda çok
Şimdi Süper Lig başlıyor arkadaşlar 12 Haziran'da.
Türksel Süper Lig hemen başlasın, hiç bitmesin diye böyle bir jingle vardı. Kaç yıl önce aklımda kalmış bak hala.
Var var.
Lan bir dur, adam bir lafını tamamlasın ya.
Lafım yoktu ama özlediniz mi ya? Furkan özledi mi Süper Lig'i?
Vallahi ben abi özledim ya. Çok yani böyle bıkkın gözlerle, uykulu gözlerle izliyoruz son yıllarda Süper Lig maçlarını ama vallahi çok özledim ya gerçekten.
Uğur sen özledin mi?
Ben özledim mi Beşiktaş'ın maçlarını izlemeyi, özledim de hani Süper Lig çok böyle zevk veren bir futbolun olduğu bir lig olmadığı için aman aman özledim
Ya
diyemeyeceğim
ben de
ya.
aksine hiç özleyemedim ya. Yani sanki futbol diye bir şey yokmuş gibi hayatımızda, öyle bir şey geliyor yani şu anda.
Bu arada hatırlatmak isterim, Beşiktaş demişken. Vodafone Park'ın açılış maçında Uğurcan maçı izlememişti. Uyumuştu.
Bir de ondan sonra biz buna kızınca siz benim Beşiktaşlılığımı sorgulayamazsınız demişti.
Evet.
İyi demişim.
Şimdi burada maval okuma Beşiktaş maçlarını özledim falan diye. Kaç tane maç izledin lan
Sorgulayamazsın.
Beşiktaş'ın? Ben
Sen Abdülhamit'i
çıkart göster lan. Ben Beşiktaş'ın U12, U14 Sancaktepe hazırlık maçlarını bile takip ediyorum.
savundun. O senin manyaklığın oğlum. Niye bu kadar takip ediyorsun?
Beşiktaş'ı konuşmak sana düşmez. Sen Vodafone Park'taki maçı izleyecektin.
Beşiktaş seyircisiz maçlarında taraftar maketlerini koyacakmış sahaya, tribünlere.
Aa evet
Ve
gördüm
senin
ben.
maketini göndereceğim ya. 129 liraymış.
Valla
Satılıyormuş. Senin
yemin et la.
vallahi.
Abi ondan sonra bize kargolarlar mı acaba o maketleri?
Ne
Yaptırayım ben bir tane ya.
yapacaksın?
Yanıma koyarım ya, şöyle ne
Ofise
olacak ya? Ofiste olmadığım zaman koltuğa koyarım, müvekkil
koyacaksın?
makam.
Şöyle camdan görünecek bir yere koy. İçerideymiş havası yaratsın. Geçen hafta biliyorsunuz bayramdı. Bayramın ilk günü biz yayınlamıştık ilk bölümümüzü ve devamında bazı olaylar yaşandı. Onları konuşamamıştık. Mesela Nurgül Yeşilçay bayramlaşma sırasında çocuklarına elinin fotoğrafını çektiği tableti öptürmüş. Sosyal mesafeyi korumak açısından. Kendisi tableti tutuyor eliyle, veriyor ve çocuklar tableti öpüyor. Elini öpmüyorlar. Uğur biraz temel işi olmuş bu biraz sanki ha?
Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski bayramlar?
Doğru. Bu arada çocuk demişken bir çocuk bekleyen çiftimiz var. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal.
Aa!
Aa! Valla!
Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi Sinem Kobal'a köyden ürün gönderiyormuş. Organik. Dallar, yapraklar, meyveler.
Nereliymiş? Hangi memleketmiş orası ya?
Tokatlı olmasını umuyorum. Öbür türlü konuşacak konu olmaz. Tokat'tan ne gelir Furkan söylesek?
Tokat'tan bak yani gerçekten şehircilik yapmıyorum da burada memleketçilik. Abi yetişmeyen bir şey yok. Kazova Ovası'nda Bursa'yı aratmayan şeftali,
Üf.
Antalya'yı aratmayan domates,
Of.
Erbaan'ın dağlarında dağ çilekleri, yaprağı zaten dünyaca ünlü. Niksar'da mikro klimal alan var, kivisi, zeytini yani yok yok ya.
Ya Tokat bir cennet.
Tokat bir bağ içinde, Tokat bir bağ içinde, Gülübarı dağı içinde, aman Gülübarı dağı içinde adlı eseri düğünlerimizin vazgeçilmez oyun havasıdır.
La Foucault, Tokatelli'yi öyle mi oynanırlar?
Musk'ın çocuğunun annesi var biliyorsunuz. Adının telaffuzunu bilmiyorum ama Grime diye okunuyor galiba. Ruhunun bir parçasını 10 milyon dolara satışa çıkarıyormuş abi kadın. Ben de diyorum ki ben de burada ruhumun bir parçasını 200 liraya satıyorum lan. Var mı alan?
Ya kendi ruhuna sen, Ozan'cığım sen asil bir insansın. Kendi ruhuna o kadar şimdi şey yapma oğlum ki 10 milyon derken seninki niye 200 lira etsin ya?
Bu hikaye bana şeyi anımsattı. Ünlü bir blues sanatçısı var. Onun kendisinin zamanında bir gece ruhunu şeytana sattığı ve şeytanın da bunun karşılığında onun gitarını alıp değişik bir şekilde akord edip geri verdiği söyleniyor. Şimdi dinleyici arkadaşlarımız biliyordur muhtemelen, adını şu an anımsayamadım.
Şeytan etmiş yani akordu.
Aynen öyle, çok çok mistik bir hikaye.
Sormazlar mı kurbana hani şeytan bunun neresindeydi diye?
Sorabilirler.
Magazin gündeminden devam edeceğim ama biraz ciddi bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi tabii burada bir gündem konuşacağımız için biraz haberlere falan bakıyorum hani bu taslağı oluşturmak açısından ve bir Deren Talu haberine rast geldim. Kendisi bir erkek arkadaş edinmiş ve bunu Instagram'da paylaşmış. Abi haberin altındaki yorumlara bir bakayım dedim hani komik bir şey çıkar mı falan diye. Hiç komik bir şey çıkmadı.
Eril bir şey çıkar oradan.
Yorum direkt şu abi. Ana kız berbatsınız.
Ya işte.
Ne yapıyor abi bunlar?
Oy, çok işimiz var ya.
Na niye böyle bir şey yazar abi bir insan? Niye berbatlar?
Buradan hashtag başlatıyoruz arkadaşlar.
Beren Talu berbat değildir. Abi gerçekten üzüldüm ya. Yani şurada şey yapalım istiyoruz. Hani goy goy muhabbeti dönsün istiyoruz falan da. Türkiye'de öyle bir gündem oluşuyor ki. Bir haber daha var. Demir aşı oldu. 38 yaşındaki Azra Akın Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, oğlu Demir'in aşı olduğunu söyledi. Haber bu abi.
Çok güzel abicim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Demir bebek.
Rutin aşılarıdır.
Ana ne tatlı çocuk ya. Çok tatlı bir çocuk bak. Azra Akın'ın profilinde var Instagram'ında. Elinde de bir simit böyle kemire kemire yemiş onu.
Abi şu an Demir'in çocuk olduğundan emin miyiz? Aşılarını yaptırmış, rutin aşıları. Simit kemiriyor.
Abi.
Ne alakası var canım, Allah Allah.
Bilmeyen insanların kafasında öyle canlanabilir ya.
Dedik oğlum çocuğu diye baştan niye öyle canlansın?
Neyse yine bir para muhabbeti ama gerçekten konuşacak bir şey yok. Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin isimli yarışmada jüri olarak görev alacakmış ve kendisi ayda tam 3 milyon 250 bin lira kazanacakmış.
Ay anam vay babam.
3 milyon 250 bin lira kazanacakmış.
Tamam daha fazla söyleme, ruhumu yaralama artık. Nasıl paralar bunlar ya gerçekten.
Cem Yılmaz villasını satılığa çıkarmış.
Cem Yılmaz uçak aldı.
Aynı öyle bir görsel var biliyor musun haberde Uğur? Villa var yanında Cem Yılmaz böyle duruyor.
İçinde de hazır kiracısı varmış. Klişe oturuyormuş sanırım. Başakşehirli futbolcu.
50 bin lira kira ödüyormuş. Sizce bu satılığa çıkarma sebebi Serenay Camping and Restaurant olabilir mi?
Ne açılmış mı ya Serena Camping Restoran? Gidelim.
Abi işte açacaklar herhalde. Paraya mı ihtiyaçları oldu? Ne oldu bilemedim ki.
Olabilir. Dara düşmüş olabilirler biraz.
Cem Yılmaz'ın son filmler çok izlenmedi ya, olabilir yani.
Hemen yeni bir film.
Serena'yı demek ki çok tutumsuz
Belki de Cem Yılmaz tutumsuz davranıyor Furkan. Yine girme o
davranıyor
konuda. Şimdi kim söylemiştir? Hazır mıyız?
Evet.
Aşkın A'sı akıl, Ş'si şuur, K'si karine. Furkan sana sorum. Kim söylemiştir? Kadir Doğulu, Kemal Doğulu, Kenan Doğulu.
Kadir Doğulu söylemiştir bunu.
Bildim. Ama asıl sorum şuydu. Senin için aşkın bu harfleri ne ifade ediyor Furkan?
Şöyle bir kafamda çek ediyorum. Aşk, A, Ş ve K harflerini. A harfini ben aşkta bir adanmaya ait hissediyorum.
Oo.
Çünkü aşk fedakarlık ister. Sen birisini seviyorsan abi ona her türlü kendini adayacaksın ve onun mutluluğu için her şeyi yapacaksın. Öncelikle A'yı bu şekilde ayırdım. Daha sonra Ş harfine. Şeyi de şefkat olarak nitelendiriyorum. Karşılıklı birbirine şefkat duyduğun zaman sorunlar daha kolay çözülecektir. Onun yaptığı her türlü kötülük dışarıdan bakıldığında kindar gibi algılanabilecek davranışı senin şefkatinle yumuşak iyi niyetli bir hal alacaktır. Şeyi de bu şekilde şefkat ayırdım. K ise bunu da teşbihte hata olmaz. Kaka.
Ya yemin ederim biliyordum ya. Vallahi biliyordum ya. Hatta diyeceksin ki yanında kakasını yapabilme diyeceksin ya. Değil mi?
Yanında kakasını yapabilme tabii. Yanında kakasını yapabildiysen bir kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın sen ona aitsin demektir. Bunun yanında heyecanlanmayı da ifade eder kaka. Sanki adeta bir sahneye çıkıyormuşçasına, bir premiere ilk oyununa çıkıyormuşçasına, bir sevgilinle birlikte olmak bir oyun öncesi kakası da gibidir adeta.
Oyun öncesi kakayı bir anlat burada dinleyicilere.
Şimdi tiyatroya aşkla bağlayayım. Bu güzelliklerin hep kötü yanı benim için kaka olmuştur. Mutlaka bir yerden içime düşüveriyor.
Bir yerden düşer tabii.
Oyun öncesi kakası da şöyle arkadaşlar. Sahneye çıkmadan önce Ozan'ın, benim, buradan Hande'ye selamlar, Hande'nin. Bu oyundan önce böyle bir heyecandan dolayı bir kakamız gelirdi bizim.
Uğur senin için ne ifade ediyor bu harfler?
Hocam A deyince akıl geliyor önce. Neden? Sağlıklı bir aşk ilişkisinin var olabilmesi için tarafların ne yapması lazım? Böyle akılcı davranması gerektiğini düşünüyorum.
Kadir Doğulusun yani öyle mi?
Evet. Şey deyince şevk geliyor.
Ney?
Şevk, şevk. İnsanların böyle o ilişkinin taraflarını böyle heveslendiren, şevke getiren bir durumun vuku bulması gerektiğini düşünüyorum. K deyince de aklıma ne geliyor?
Kadir Doğulu.
K deyince de kapılmak geliyor aklıma.
Vay be.
Yani böyle birbirine kapılan iki taraf.
Senin nazarında aşk bir girdaptır diyebilir miyiz sevgili Uğur?
Tabii aşk benim nazarımda hem fırtınalı bir deniz hem sakin bir liman.
O zaman dinleyicilerimizi kırma. Bize şöyle güzel bir Karadeniz türküsü seslen. Fırtına deyince.
Şahilinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali.
Şu an seyircilerimiz kırılıyor.
Teşekkürler.
Uğur, sana geliyor sorum. Kumral görünce bana bir şeyler oluyor. Merve Boluğur mu? Fikret Ali Atay mı? Çağatay Ulusoy mu?
Ya Fikret Ali demez efendi çocuk. Ya. Merve Boluğur demek istiyorum ben.
Doğru.
Doğru mu lan?
Evet, Merve Boluğur demiş. Hiç mi kenara para koymadınız? Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz. A. Özgür Demirtaş. B. Ali Babacan. C. Şevket Çoruh. Furkan.
Şevket Çoruh.
Görülmüş herhalde bu tweet.
Gördüm ama ışıklar da biraz kolay olmuş. İlk iki isim böyle çıkışlar yapacak isimler değil.
Nasıl ya? Niye yapmasınlar böyle çıkışlar?
Niye olmayacağımış ki? Ali Babacan böyle hiç mizacına uygun değil. Özgür Demirtaş daha keza. Şevket Çoruh böyle biraz tabii oyunculuğun da vermiş olduğu duygusallıkla böyle bir cümle kurmuş olabilir.
Böyle ironik bir lafı bir sanatçı yapar diyorsun.
Tabii ki.
Gelenin geçenin ağzıma sıçmasına izin vermem. Uğur, İrem Derici, Yıldız Tilbe. Üçüncü şık yok.
Üçüncü şıkkı ben söyleyebilir miyim? Beyazıt Öztürk. Neyse esprimi kimse anlamadı da burada dinleyenler anlayacaktır. Dinleyenler anladıysa yorum olarak... Tebrikler, davalandınız.
Peki, Beyazıt Bey böyle bir şey söylemedi. Uğur kim söyledi?
İrem Derici
doğru.
Söylemiş.
Doğru, kendisi sükunetin altın olmadığını ifade etmiş. Sus sus sus, herkes demiş, umumu tuvalete döndük demiş. Gelen geçen ağzıma sıçamaz, izin vermiyorum demiş. Sükunet.
Şimdi bizim Tokat yöresinde bu tarz laflar edenlerle ilgili bir söz vardır. Ağzından lağım akıyor derler.
Lağım akıyor.
Sükunetten bahsetmiş ama sevgili İrem, tüm dünya tıp oynasa kendisi yine ağzını kapatamaz.
Tamam da kadın onu diyor zaten. Kadın diyor ki sükunet iyi bir şey değil diyor. Sen anlamamışsın ki lafın bağlamını.
Anladım işte.
Anlamamış.
Tamam anladıysam.
Neyse ben yine şey bir mevzuya girmek istiyorum arkadaşlar. Yine kim söylemiştir üzerinden girelim istedim. Kocamı zan altında bırakmak istemem. Her evlilikte şiddet olur. Seçenek koymak istemedim. Yeliz Yeşilmen söylemiş bunu. İlk açıklamasında da sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti. Daha sonra yeni bir açıklama yayınlamış ve kocamı zan altında bırakmak istemem. Her evlilikte şiddet olur demiş. Şimdi benim bundan anladığım, sanırım Yeliz Yeşilmen zor bir dönem geçiriyor ve bir şeyler anlatmak istediği insanlara. Zor durumda olduğunu ifade etmek istedi ancak karşısında bir baskı gördü ve böyle bir şey söylemek istemediğini açıklar bir demeçte daha bulundu.
Bu konuyla alakalı geçen podcast'imizde de bahsettik. İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanun gibi hukuki yollar var. Her evlilikte de şiddet falan olmaz ayrıca yani. O tamamen yanlış bir demeç.
Küçükken futbolcu Arda Turan'a aşıktım demiş Furkan. Bahar Şahin, Diego Simeone, Berkay.
Bahar Şahin.
Bahar Şahin kim?
Bilmiyorum. Abi Diego Simeone niye küçükken Arda'ya aşık olsun ya?
Abi aşık olmasa niye alsın Atletico Madrid'e? Yalnız iyi topçuydu Arda eskiden.
Ben şu an şeyi Bahar Şahin'i arattım görsellerde. Bir sürü fotoğraf var da ben tanıyamadım ya.
Kavgalar, gürültüler biz barıştıktan sonra geride kaldı. Hepsi grubu Demet Akalın, Kuzey Kore ve Güney Kore.
Hepsi grubu.
Bilemedin Demet Akalın. Kimle kavgalıydı bu? Hande Yener'le değil mi?
Abi bunların hepsi birbiriyle dövüşüyor, kavga ediyor. Takip edemiyorum ben o. O kadar geri kalmışım ki en son ben Sibel Can'la Seda Sayan'da herhalde böyle bir Gülben Ergen miydi ya da onlar bir dargın bir barışıktı.
Bu şeyde Demet Akalın Hande Yener meselesinde az önce Furkan da bahsetti kendisinden biliyorsunuz. Mehmet Ali Erbil'in çok komik postları vardı Instagram'da. Demet Akalın'la fotoğraf çektirip altına sevgili arkadaşım Hande ile yazıyordu. Hande Yıldırım'la Hande Yener'le fotoğraf koyup altına canımcığım Demet'le falan yazıyordu.
Buradan Mehmet Ali Bey'e de sevgilerimizi, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kendisi bu Türkiye'nin değeridir.
Yani Hande Yener'i, Demet Akalın'ı falan hiç kimseyi bilmeyip magazin konuşmaya çalışmamız da
biliyoruz abi ya.
Güzel. Ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor. Uğur, Furkan, Mirsad Türkcan, Suzan Kardeş, Ali Erbaş.
Yıldıray Baştürk hatasına düşmeyeceğim burada. O yüzden Ali Erbaş diyorum.
Yine bir nostalji yaptım, fark ettin mi?
Evet. Seviyorum seni bu nostaljilerini.
Şeyi izliyor muydunuz? Tolga Çevik'in programını.
Bazen.
Kadın orada sadece sahneye gelip işte sahnedeki Tolga Çevik'in terini siliyordu elindeki mendille. Ama gene de seyirciden reaksiyon olabiliyordu ya.
Aynen öyle abi. Sessiz oyunculuk.
Yönetmen kendisine seksi Arnavut diye hitap ediyordu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkemiz İmam Hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşadığını söylüyor ki haklı.
Evet haklı.
%15 olan İmam Hatip öğrenci kapasitesinin %25'e çıkarılması gerektiğini de kendisi ileri sürüyor.
Geçmişte İmam Hatip'e bir haksızlık yapıldı. O zaman nasıl bu haksızlığın karşısında olunması gerekiyorsa, şimdi de bu İmam Hatiplerin bu şekilde yaygınlaştırılıp bir baskı aracı haline getirilmesini aynı şekilde kınamamız lazım. Arkadaşlar, öncelikle siz liselerinizdeki Anadolu liselerini, fen liselerini kalifiye oranına bir artırın bakalım. Ya da mevcut İmam Hatiplerin kalifiye oranını artırın.
Gündemimize hızlı bir göz attığımız bölümümüz sona erdi ve haftanın yıldızını seçeceğiz.
Ne oldu? Kim kazandı? Kim söylemişti?
Dinleyicilerimiz kazandı Uğur.
Ya var ya, hemen reytingler oynuyorsun Ozan. Tam moderatörsün ha.
Haftanın yıldızını seçmenizi istiyorum. Mehmet Nuri Ersoy, kendisi kültür ve turizm, kültür var mı hala ya? Turizm Bakanı. Şevket Çoruh, Şafak Ertan Çomaklı.
Ben oyumu sevgili Mehmet Ersoy'dan yana kullanıyorum.
Ben de.
Şafak Ertan'ı anmadan geçmek istemedim yine. Furkan, biliyorsun ki bu hafta doğan bebişlerimiz vardı. Bazı bebişlerimize hala bir isim verilemedi.
Arkadaşlar, niye bekletiyorsunuz çocuklarınızın isimlerini?
Seni bekliyor insanlar Furkan işte.
Ya o zaman hemen bunu acilen editleyip yayına sokmamız lazım.
Hemen
abi.
Hemen.
Öncelikle bir erkek ismini vermek istiyorum ben. Uğurcan da bizi böyle geçmişe götürdü. Güzel bir anekdot. Güzel bir espri paylaştı o sevdiğimiz karakterden. Bu haftaki erkek ismimiz Haydo. Adıyla büyüsün de ülkemize renk katsın diyorum ben.
Peki kız çocuklarımız için isim önerin nedir Furkan?
Bu hafta doğan kız çocuklarımıza da Elif Melda ismini vermek istiyorum. Kendisi Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın sevilen bir oyuncusu. Buradan selamlarımı yolluyorum. Bitişik yazılıyor. Elif Melda.
Arada nokta falan var mı?
Yok, hiçbir şey yok. Direkt Elif Melda diye birleşik yazılıyor.
Peki o zaman bu haftalık kapatıyoruz artık.
Sevgili dinleyicilerimiz, çok uzatmayalım, böyle tempolu bir şekilde bitirelim diye çok çaba sarf ettik ama birbirimizle biraz özlemişsik. Özlemişse. Nasıldı ya özlemiş? Özlemişsin. Birbirimizle birazcık özlemişsin. O yüzden yine uzadı. Özür dileyerek inşallah buraya kadar dinlemişsinizdir. Teşekkürler.
Evet, yani bu artık yayının sonuna kadar, kaydın sonuna kadar ulaşabilen, gerçekten bizi bu kadar seven dinleyicilerimiz varsa kendilerine zaman teşekkür etmekten başka. Abi dur lan. Kendilerine teşekkür etmekten başka söyleyebilecek bir şeyim yok benim.
Kibar olmayı bıraktı. O zaman buraya bir şifre koyalım. Bakalım kim buraya kadar dinleyecek.
Ve bunu, şifreyi bulana ne veriyoruz abi?
Ruhumdan bir parça hediye edeceğim buraya kadar dinlediyse.
Abi ben şeyi düşünmüştüm ama şimdi buradaki şifreyi birazdan Uğurcan verecek size. Bu şifreyi YouTube'da videomuzun altına yazan ilk kişiye Furkan'ın maketini gönderiyorum. Nasıl olur?
Çok güzel olur abi. Vallahi mükemmel bir hediye ya.
Uğurcan hemen şifremizi söyle.
Şifremiz savcu da gelse, savcu, bak sonundaki harf U, Urfa. Savcu da gelse, polis de gelse almam. Bir daha söylüyorum netleştirmek için. Şifremiz savcu da gelse, polis de gelse almam.
Bu şekilde yorum yazarsa bunu dinleyen arkadaşımız, ilk yazan kişi benim maketimi kazanacak.
Aynen öyle.
Tamam.
Ve şunu da söylemek isterim. Lütfen yazım kurallarına, imla kurallarına dikkat ederek yazınız. Bu sayede Furkan maketi kazanma şansınız var.
Evet.
O zaman ne diyoruz? Böyle
uyuyorum işte.
Tamam.
Tamam.